أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله En'am suresinin huzurunda, En'am suresiyle beraber Allah'ın huzurundayız. Allah'ı dinlemeye, Allah'ın sözlerini anlamaya, anlamak, dinlemek için geldiğimiz bu En'am suresiyle birlik cennete gitmeye niyetliyiz. Rabbimizden yardımlarını isteriz. Daha önceki bölümlerin kısa bir özetini sunup kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Elhamdülillah. Böyle başlıyordu sure. Kur'an'daki diğer 4 sureyle birlik bu 5.'si olarak Elhamdülillah ile başlayan surelerden biri. Mekke'de gelmişti sure. Ben bunu unutmadan okumalıydım bu sureyi. Sokak sokak, cadde cadde, Ammarların, Yasirlerin, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin dolaştığı sokaklar, Ebu Cehillerin, As bin Vaillerin, Velid bin Muirelerin kendi kafalarına göre plan yapıp, ne yapsak, ne etsek de bu Muhammed'i sustursak, bu yeni nemenem şey nedir bilmediğimiz, bu din midir, değil midir, aslı var mıdır, yok mudur bile diyemediğimiz ama ortadan kalkmasını istediğimiz bu yeni şeyi ortadan kaldırsak, ne desek? Şahit mi istesek, sihirbaz yalancı mı desek, delidir, delinin tekidir desek de insanları ondan soğutsak mı, ne yapsak dedikleri bir Mekke'de gelen sure olduğunu unutmadan okuyorum. En'am suresi, hepsi beraber gelmiş. Rivayetlere göre hatta aleyhissalatü vesselam devedeyken çökmüş, deve dayanamamış. Elbette sure deveye gelmiyor ki. Öyle olsaydı darmadağın olurdu dağlar bile demiyorum Allah zaten. Biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik, haşyetten, Allah'a boyun büküşten dolayı dayanamazlar, darmadağın olurlardı demiyor muydu? Deve mi dayanabilecekti? Bu bana göre, benim için, benim kulluğum için gönderilen bir kitap. Ben dayanabilirim. Ama heyhat ki, aksine zalim ve cahil pozisyonda, İnkar eden, reddeden de insan, yani tam ona göre gelen ayetleri anlamak istemeyen, dinlemek istemeyen, sanki bu ayetler onun değilmişçesine ilgisiz davranan da insanlar. Tıpkı bu ayetin geldiği dönem Mekke'deki görüntü gibi. Allah'a hamd olsun, elhamdülillah. Yanında başkasına da değil, sadece Allah'a hamd olsun. Yani mesela babam da sağ olsun desem, şöyle arabanın arkasına filan yazsam, o değil, Allah'a hamd olsun. Hamd mi, övme mi, övgü mü, metü sena etme mi, tam ve mükemmel bilme mi, bu konuda Allah'tan başka yetkili yok ki. İşte bu Allah, bütün gökler ve yeryüzünü yaratan Allah. O var kılmış, ayrıca aydınlıkları, karanlığı da. Karanlıklar ve aydınlığı var kılan da Allah. Ama kafirler tutmuşlar, Rabları olan bu Allah'ı bildikleri halde ona denkler aramışlar, kendilerince bulmuşlar da. O dönem için Lat, Menat, Uzza, Hübel gibilerini bulmuşlar. Daha saymakla neredeyse tükenmez, her yılda, her güne bir put sanki, 360 kadar. E tabi Allah Pazartesi idare etmekten aciz zannıyla pazartesi için, sonra salı ve çarşamba için, birinci ay birinci gün, ikinci gün için, 12. ay 30. 29. gün için dercesine, her güne bir tanrı bulmuşlar. Her günü o tanrı idare etsin. Peki Allah? Ona inanıyorlar. Kabe'nin Rabbidir biliyorlar. Hatta fil olayında Kabe'yi muhafaza ettiğini, Ebrehe ordusunu yok ettiğini biliyorlar. Gökleri kim yarattı deseniz Allah diyorlar. Yeri kim yarattı Allah biliyorlar. Ay, yıldız ve güneşe kim hakim Allah diyorlar. Ama elhamdülillah demiyorlar. Yani bütün bu sorulara verilen cevapların elhamdülillah ile bitmesi gerekirken, öylece anlaşılması gerekirken orada yanılgıları var. Onu beceremiyorlar. Oysa bütün bunların, o soruların yanında, o cevapların yanında bir de elhamdülillah demeleri gerekirdi. Mesela Ankebut suresi 63. ayet. Ve le in saeltehum, sen onlara bir sorsan, men nezele mine semai maen, gökten suyu kim indiriyor? Da arkasından fe ahya bihil arda min ba'di mevtiha, o yeryüzü ölü iken onu, yeryüzünü kim diriltiyor o su ile? Le yekulunnallah, kesinlikle diyecekler ki mutlaka Allah. Daha önce 61. ayette de benzer bir cevaplarını söylüyordu Allah. Ve le in saeltehum men halakas semavati vel ard, söyleyin, sorun onlara, ey peygamber, sen onlara sorsan, bütün gökler ve yeryüzünü kim yarattı? Ve sahhara şemse vel gamar, aynı zamanda aya hakim, güneşe hakim, ay ve güneşi sizin emrinize kim verdi? Le yekulunnallah, kesinlikle mutlaka Allah diyecekler. Ama 63. ayet bu cevaplarından sonra şöyle dememizi istiyor. Kul, şöyle söyle onlara, elhamdülillah, yaratıcı olarak tanıdığınız Allah, yarattığını kabul ettiğiniz Allah, gökten su indirdiğini, onunla ölü araziyi yeniden hayata kavuşturduğunu bildiğiniz, bunu ikrar ettiğiniz Allah, yetmez öyle, elhamdülillah bileceksiniz, onu hamde layık göreceksiniz, dediklerini tam ve mükemmel bilecek, eksik noksandan azade olunca da gereğini yerine getireceksiniz diyordu sanki. Elhamdülillah, bütün gökleri yeryüzüne o var kılmış, bütün karanlıklar ve nuru o ortaya koymuş, ama insanlar eş benzer denk arıyorlar, arasınlar. Bulamadılar, bulamayacaklar mı? Kimileri dönüyor kendilerine, gökte aradılar ilah, bulamadılar. Çünkü göğü Allah yaratmış, bütün gökleri. Yerde ilahlar edindiler, olmadı, çünkü yeri de Allah yaratmış. Peki ya karanlıklar ilahı? Olmamış. Ya aydınlık ilahı? Tutmamış. Peki ben ilahım diyenler? Sizinki de olmaz, çünkü sizi de topraktan yaratan Allah, size de zaman veren Allah, bir süre tanımı size, belli bir dönem sonra işiniz bitecek ve bütün varlıklar adına böyle bir zamanlama söz konusu. Ama insanlar nedense hala kuşkudalar, tereddütteler, şüphedeler, ne yaptıklarının bilincinde değiller. Oysa ne kadar kolay, ne kadar net ve basit bir ifade, yani anlaşılması çok kolay bir ifade. Ve huvallah fis semavati ve fil ard, bütün göklerde ve de yeryüzünde, işte Allah'tır sadece aranılan, olması gereken Rab ve İlah sadece O'dur. Her şeyi bilir. Ama insanlar Allah'ı Allah diye, yaratan diye, ilah diye kabul ettiklerini söyleseler bile kendilerine Allah'tan bir ayet gelmeye görsün, yan çiziyorlar, sırt dönüyorlar, ilgilerini kesiyorlar. Yani hak kendilerine gelince yalan sayıyorlar, dalga geçiyorlar. Yapsınlar bakalım, tüm alaylarının yarın haberini alacaklar. Neye mal olmuş? Başlarına ne açmış bu iş? Alay edince ne kazanmış, ne kaybetmişler? Yarın fark edecekler. Bakmıyorum insanlar, düşünseler ya, çağlar boyu niceleri, tarihte niceleri helak olmuş, oysa onlara nice imkanlar tanımış Allah, bize vermediği imkanlar hatta. Gökten su indirmiş, nehirler altlarında akmış onların, ama günahlarından dolayı yakalanmışlar, azabı hak etmişler, cezayı hak etmişler, yeni toplumlar, yeni nesiller yaratılmış. Dahasını yaratmış Allah imtihan salonunda, bir tek onlar olmamış, Allah bir tek onlara muhtaç değilmiş meğer, herkes ona muhtaçmış. Yani Allah onların kulluğuna muhtaç olduğu için kulluk istemiyor ki. Ha, anladılar belki, kulluğa dönecekler kendilerince, ama şeytan bahanesiyle karşılarında. Evet, inanalım, ama kağıtta yazılı bir kitap getirirsen, ona da ellerimizle dokunursak, hadi tut ki yaptık diyor Allah, yine de kafirler diyecekler ki bu cidden bir sihir, apaçık net, ayan beyan bir sihir. Tabi Allah dedi diye elbette öyle, ama zaten öyle olmadı mı? Yani Allah'ın bu dediğini görmedik mi? İman olarak kalple biliyoruz, gözle, kafayla, yapıyla, tarihle, rivayetle de bilmiyor muyuz? İnsanlar apaçık net gerçeklerle karşı karşıya kaldıkları halde, gözleriyle, elleriyle, benlikleriyle, kafalarıyla, her şeyleriyle duyup duyumsadıkları halde yine de sihirmişçesine ilgisiz davranmıyorlar mı? Allah'ın dediği tamam, dediği doğru elbette, bunu Allah gönderdi dedikleri halde ilgisiz davrananlar aynı kafada, aynı yapıda insanlar değil mi? Bir de melek istiyorlar, peygamberin yanında olsun. Onu ispat etsin diye, peygamberle beraber olsun, onun peygamberliğini anlasın diye. Evet, peygamberi anlatan bir melek eğer Cebrail olarak yetmedi de yeni bir melek istiyorsanız, ayrı bir melek daha gelecekse gelir gelmeye, ama bakın ki o zaman işiniz bitirilir, bakan çeken de olmaz. Çoktan azabı hak etmişsinizdir de o gelen melekler azap melekleridir. Allah'ım sen koru. Hem ki melek gelsin ama erkek şeklinde gelmeyecek mi? O zaman tüm ümitleri yine darmadağın, karmakarışık olacak. Yani melekti, kız olacaktı. Kadın olmayınca erkek oldu. Erkek olunca acaba melek miydi? Gerçekten melekse o zaman biz onun yaptığını yapamayız gibi nice endişelere kapılmayacaklar mı? Dalga geçiyorlar öyle mi? Bütün bunları inanmak için söylemiyorlar. Ama peygamberim diyor sanki Allah 10. ayetle, sen üzülme, yani onlar ilk defa seninle dalga geçmediler, tarih boyunca nice peygamberlerle dalga geçile gelmiştir, bugüne kadar hep öyle olmuştur. Ama iyi bilsinler ki onlar o alayları, o aldırışsızlıkları, o ilgisizlikleri, o kendilerini müstani addetmeleri, o Müslümanları, dolayısıyla onları aslında peygamberi yani hiçe saymaları, yarın onlara haber verilecek, çepeçevre kuşatılacak bir azabın içinde onlar ne yaptıklarından pişman olacaklar. Söyle onlara, gezip dolasınlar, bunu anlamak için çok zor değil. Etraflarına şöyle bir bakıversinler, yalan söyleyenlerin, yalan sayanların, dalga geçenlerin, aslı faslı yokmuş gibi davrananların akıbeti ne olmuş, bir baksınlar bakalım. Din adına, iman adına, İslam adına, bu böyle olmalı diyenlerin akıbetleri ne olmuş? Mesela, din adına yalan mıdır değil midir bilmem ama insanlar daha dindar bir evlat için evladının daha dünyalık peşinde olmasını istiyorlarsa yalan değil mi sizce? Yani hem dindarlığını istiyor, iyi bir Müslüman olmasını, ama hem dünyayı kucaklamasını istiyorsa. Mesela bir öğretmen diyor ki ben din adına bir şeyler söyleyeceksem evet ben kendi branşımı çok iyi bilmeliyim. Evet ama dini iyi bilmelisin bölümü o sonraymış. Mesela bunu öğretmen olarak değerlendirmeyin. Bir baba olarak düşünün şimdi. Ben çocuklarıma en kaliteli ekmek, en kaliteli suyu getirmezsem, yani ben en kaliteli baba olmazsam benim dediklerimi din adına dinlemezler. Öyle değil. Kaliteli bir baba ekmeğin iyisini, suyun iyisini getiren değil ki sadece. Ya zaten ekmek ve suyun iyisi, kalitelisi, helal olması ya da yiyenleri kulluğa sevk etmesi açısından değerlendirilecekti. Onun ötesinde baba ciddi bir babaysa, mesela bir hadis ışığında düşünürsek, güzel bir isim koyacak çocuğuna, Allah lillah için eğitecek, İslam'ın eğitimini lütfedecek, verecek, uğraşacak, didinecek, çalışacak, çabalayacak çocuğu için, sonra vakti gelince de verecek elbette. O zaman iyi bir baba olacaktı. Yani babalığın iyiliği öyle ölçülecekti. Yalan söylüyor demek insanlar. Mesela evimin döşemesi için şunlar gerekli. İslam öyle diyorsa doğru, değilse yalan söylüyorsunuz. Düğünde onsuz olmazlar var. Ne yapayım? Çaresizim. Düğün ya, bir kere evleniyor insan. Yani oğlumu bir kere, kızımı bir kere. Evet, İslam evet diyorsa doğru, değilse yalan söylüyorsunuz. Hem ki Allah'a, peygambere yalan. Çünkü siz her zaman Müslümansınız. Düğünde, dernekte de, nişanda, ölümde de Müslümansın. Ama ne yapayım? Ölen anamdı, babamdı, her şeyimdi. Çaresizdim, başka yolum yoktu. Onun için ben bunları demek, bunları yapmak zorundaydım. Babamın mezarını şöyle kelli felli 1,5 milyara bir taşla ebedileştir. Haşa, öyle etmeliydim diyorlar. Yani baba taşla ebedileşecekmiş. Haşa, Allah korusun. Nasıl şeyler öyle? Yalan söyleyenler anlayacaklarmış yakında neyin ne olduğunu. Söyle diyor Allah peygamberimize, dolayısıyla bu kitabın sözcülüğünü yapmak isteyenlere, bütün gökler ve yeryüzünde ne var ne yok kimin? Söyle onlara Allah'ın. İşte bu Allah kendine merhametli olmayı yazgı eylemiş. Ama öyle bir gün gelecek ki mutlaka gerçekleşecek, o günde herkesi toplayacak, hesaba çekecek. İşte o gün kendilerine yazık edenler, ancak inanmayanlar, yani Allah'ın böyle olduğu güvencesinde yaşayamayanlar, Allah'ın dediğinin inancıyla yaşamayanlardır. Ayrıca gecede ve gündüzde olanlar da Allah'ın. Bütün gökler ve yerdekiler onun olduğu gibi, gecedekiler, gündüzlerdekiler de Allah'ın. O işiten, bilen, duyan, haberdar olandır. Söyle, söyle demeye devam ediyor Allah. Tekrar geliyor 14. ayette bir kere daha de emri, söyle emri. Söylüyor Peygamberimiz, Allah'ın sözcüsü olarak Kur'an bize şunu söylüyor. Allah bütün gökler ve yeryüzünü yaratanken, herkesi doyuran ama kendisi doyurulamayan, böyle bir ihtiyacı olmayanken, herkes ona muhtaç, o kimseye muhtaç değilken, söyleyin, ondan başka veliler mi bulayım? Yani başka bir veli, başka bir karar merci, başka bir karar makamı edineyim mi? Allah dururken Allah'a sormayayım hayatımı da, o düzenlemesini de başkaları mı düzenlesin? Söyle onlara diye tekrar ediyor ayet, ikinci bir tekrar, ikinci bir emir, kul, ben bu işe ilk teslim olanlardan olmalıyım. Birilerini beklememeliyim. İlk ben Müslüman olmalıyım. Daha önce birileri olsun da ben dememeliyim. İlk teslim olan, ilk boyun büken ben olmalıyım. Ben böylece emrolundum. Ayrıca şirk koşan, Allah'ı ortaklı düşünenlerden de olmamalıyım. Öyle emretti Allah bana. Öyle dedi Peygamberimiz. Biz de onun yolunda öyle diyoruz. Birilerini beklemeyeceğiz. Bu Kur'an'ı öğreneceksek benden önce hoca başlasın, camide biri başlasın, mahallede falan başlasın, akrabalarda falan başlasın demeyeceğiz. Önce kocam başlasın, önce karım başlasın demeyeceğiz. Çünkü ben bu işin ilki olmak zorundayım. Bu işe ilk başlayan ben olmalıyım. Tekrar ediyor Allah, şunu da söyle diye. Peygamber Allah'ın sözcüsü, Peygamber Allah'ın elçisi, Peygamber Allah'tan haberci. Kul emri ona önce, sonra bize elbette. İnni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Bir büyük günün azabından korkarım, eğer isyan edersem. O gün kime azap edilmezse, işte ona merhamet edilmiştir. Bu da gerçekten çok büyük bir kurtuluş. Düşünün, Allah bir zararla imtihan etse, istemediğiniz bir şey başınıza gelse, onu Allah'tan başka ortadan kaldıracak kimse var mı? Kime yalvarıp yakaracaksınız? Tam tersine Allah bir hayır murad etse, size hayır ulaştıracak olsa kim onu engelleyebilir? Allah bu işe kadir, muktedir değil mi? Dilediğine dilediği kadar hayır vermeye Allah'tan başka yetkili var mı? Elbette yok. Çünkü o kullar üzerine kahir, etkin ve egemen olandır. O hakim, o habir olandır. Her şeyden haberdar ve de hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibidir. Ayet 19. Tekrar geliyor aynı ifade. Kul. Saymadım. Sayın isterseniz. Kaçıncı defadır Allah peygamberine bu surede şöyle söyle, bir de şunu, şunu da söyle, bir de bunu demeye devam ediyor. Bu ayette bir daha karşımıza çıkacak. Olsun, devam ediyoruz demeye. Bunun sözcülüğünü yapsak. Sahi mesela, yani birkaç gündür bir sohbet ortamında En'am suresinin 18. ayetine kadar beraber tanıyalım diye bir uğraşımız oldu. Siz dinleme lütfunda bulundunuz, Allah bana lütufta bulundu ve anlatmaya çalışıyorum. Peki bunu siz sadece dinlediniz, kimseye duyurmadınız mı? Bu kul emirleri sizi ilgilendirmez miydi? Yani Allah size demedi mi, benim adıma şunu söyle, insanlara bunu duyur, bir de bunu duyur diye? Yani bu sözümden Allah sizi de peygamber eylemedi mi anlaşılmaz değil mi? Haşa ve kella, öyle bir iddiamız yok tabi. Allah şaşırtmasın, yanıltmasın, ayağımızı yerden kesmesin. Ama yani kul emri, kul ey peygamber sadece sen söyle, kimse söylemesin. Bu Kur'an'ı kimse diline almasın, kimse kimseye duyurmasın diyebilecek misiniz? Hadi diyelim ki bir ihtimal böyle dediniz idiydi bu 19. ayete kadar. Yani bu Kur'an'ı duyurma görevi sadece peygambere ait, benim böyle bir görevim yok demiştiniz kendinizce. Ama bakalım 19. ayet sizin o görüşünüzü destekleyecek mi? Yoksa Kur'an'a dayanmayan bir görüşmüş olduğunu söyleyecek de inşallah hayırlısıyla vaz mı geçirecek? Dinliyoruz. Kul şöyle söyle, bir de bunu söyle. Eyyü şeyin ekbaru şehade. Şahit olma. Şehadet konusunda en büyük ne? Söyleyin. Çünkü peygamberimize geldiler. Dediler ki Muhammed, peygamberliğini söylüyorsun. Bunları sana Allah göndermiş, öyle söylüyorsun. Bu dediklerin Allah sözüymüş. Allah'tan dolayı konuşuyormuşsun. Allah'ın sözünü sözcülüğüne eğiliyor, onun elçisi ve onun habercisi durumundaymışsın. Peki buna şahit var mı? Şahidin kim? Sen bu iş için bir şahit bul da ona göre biz seni kabul edelim. İspatsız şahitsiz olursa olur mu böyle diye güya makul bir mazeretle itiraz ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam onlara şahit gösterecek. Yani ben Allah'tan alıyorum bunu, Cebrail getiriyor bunu bana, Allah beni böyle peygamber seçmiş diye şahit arayacak öyle mi? Onu görevlendiren bu işten haberdar değil mi? Onların ne dediğini bilmiyor mu? Ne istediklerinden haberdar olan Allah ki 18. ayette hakim ve habir olduğunu bize bildiren Allah diyor ki onlara söyle, şahit mi istiyorlar? En büyüğümü sor onlara ama şöyle cevap ver, kul Allahu şehidun beyni ve beyneküm. Yani onlara sor olunca onlardan cevap bekle anlamına gelmez. Hem soralım onlara hem cevap verelim arkasından anlasınlar. Allah'tır sizinle benim aramda şahit. Dahasını mı bekliyorsunuz? Yetmedi mi Allah'ın şehadeti? Zaten Allah'ın şehadetine evet diyenler Kur'an'ın Allah'tan geldiğini kabul edecekler veya peygamberin gösterdiği böyle bir şahidi evetleyenler peygamberimizin peygamberliğine evet diyecekler. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben de bu işe şahidim demek olmayacak mı? Allah'tan başka ilah olmadığına ve eşhedü enne Muhammeden abduh ve rasuluh. Ben peygamberimin aleyhissalatü vesselam efendimizin onun kulu ve Resulü olduğuna şahidim, şehit olmaya razı, şehadet erbabıyım demek de bu anlama gelmeyecek mi? Allah'tır şahit. Bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı kimi ayetler var. Mesela Ali İmran suresinde Şehidallahu ennehu la ilahe illahu buyurulur. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet eder. Allahu Ekber. Bu sözü ben bir yerden hatırlıyorum diyesim geliyor. Yani Allah benden, peygamberim aracılığıyla benden, diyor ki, benden başka ilah olmadığına şehadet edin. Allah benden istediğini kendisi yapıyor. Tersinden söyleyeyim. Meğer ben Allah'ın yaptığını yapma makamına yükseliyormuşum. Dünyada benim için düşünebilecek en büyük şeref bu. Allah'ın dediğini diyor, Allah'ın söylediğini söylüyorum. Allah'ın şehadetine ben de iştirak ediyorum. Sanki diyorum ki, ya Rabbi, Ali İmran suresinden öğrendim. Ali İmran suresinden öğrendiğime göre, sen kendinden başka ilah olmadığına şahit olduğunu, şehadet eylediğini söylüyorsun. 18. ayette diyorsun ki, kendisinden başka yani senden başka ilah yokmuş. Bunu böyle söylüyor ve buna şehadet ettiğini beyan ediyorsun. Öyle olunca ben de senin yaptığın gibi şehadet eder. Senden başka ilah kabul etmiyorum. Senden başka ilah olmadığına ben de şehadette bulunuyorum ya Rabbi diye. Şahitlik yapıyorum, şehit olmaya razıyım diye. Allah'ın yaptığını yapma makamına yükseliyorum. Bundan daha büyük şeref olur mu? İşte burada da öyle. Düşünün, peygamberimin peygamberliğine Allah şahit. Peki, kelime-i şehadetin ikinci bölümü de sanki burada mı görülüyor, çıkıyor karşımıza? Ne diyorduk? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sanki En'am suresinin 19. ayetini hatırlayarak Allah'a şöyle arz edelim mi şehadetimizi? Ya Rabbi, sen En'am suresi göndermişsin, peygamberim böyle dedi. Bu sure senin suren, senin sözlerin. Onun 19. ayetinde peygamberimin peygamberliğine sen şahit olduğunu söylüyorsun, şehadet ettiğini söylüyorsun. Ben de senin şehadetine katılarak ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyorum. Benimkini de seninkiyle beraber eyle, seninkinin yanında kıl ya Rabbi diyoruz. E o zaman söyleyin, Allah'ın şehadetiyle baş başa olmak, beraber olmak insanı nasıl da yüceltmez mi?
Kur'an'a göre yaşayınca zaten insan böyle şeref mevkilerinde, şerefli alanlarda, şerefli ortamlarda bulunmaz mı? Mesela Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbi. Hatırladınız mı ayeti? Resul olan, elçi olan Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kendisine gönderdiklerine iman ediyor bu ayete göre. Âmener Rasûlü iman ediyor Peygamberimiz. Niye iman ediyor? Allah'ın isteklerine. Peki arkasında gelen ifade Peygamberimizle birlik müminler de değil mi? Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi, Rabbinden kendisine indirilenlere, Rabbinin kendisine gönderdiklerine iman ediyor Peygamber. Vel müminun, müminler de onunla beraber. Ben demek iman edince Allah'ın Peygamberime gönderdiklerine, Peygamberin yaptığı işi yapıyor, onunla birlik aynı safta yer alıyorum. Bir hadis hatırladım bununla ilgili. Aleyhissalatü vesselam buyuruyordu ki, ey müminler, Allah size peygamberlerine emrettiği gibi emrediyor. Diyor ki peygamberlere, ey elçilerim, ya eyyühar rusul, külü min tayyibat, tertemiz olanlardan yiyin. Yine ey müminler, ya eyyühellezine amanu, külü min tayyibat ma razaknakum, ey müminler, siz de güzel güzel rızıklardan yiyin. Yani peygamberlere emredilen müminlere de emrediliyor. Öyleyse mümin, peygambere emredileni yapıyor eğer Allah'ın dediğini yerine getiriyorsa, bu gerçekten çok büyük bir şereftir. Devam ediyoruz ayete. Demek ki Allah'ın şehadetiyle peygamberimiz şahittir ki, peygamberimiz peygamberdir ki, Allah da buna şehadet ediyor, ben de şehadet ediyorum. Devam ediyor peygamberimiz Allah'ın emriyle sözüne. Ve uhiye ileyye hâzel Kur'an لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ Bana bu Kur'an vahyolundu ki ben o Kur'an ile sizi uyarayım. Bir de o Kur'an'a kimler ulaştıysa onları uyarmış olayım. O Kur'an kime ulaştıysa, o Kur'an'a kimler ulaştıysa. Demek ki Peygamberimize Kur'an ne diye gelmiş? O Kur'an ile onun çağdaşları, onun arkadaşları, o dönem yaşayanlar, o gün Mekke'de, Medine'de olanlar veya peygamberle karşı karşıya gelme ihtimalini yaşayanlar. İşte onları peygamberimiz uyarmış. Bu Kur'an ile uyarmış. Dikkat edin demiş, Kur'an'la söylüyorum, bakın yarın cehennem var, düşmeyin. Bakın yarın cennet var, kaybetmeyin diye onlara inzarını ulaştırmış peygamberimiz. Ama وَمَنْ بَلَغْ Bir de Kur'an'a ulaşanlar. Peki peygamberimizin vefatından sonra Kur'an'ın birilerine ulaştırılması görevi Kur'an'a inananların değil mi? Kur'an'la uyarılanların değil mi bu görev? Yani söyleyin şimdi, başta söylediğim sözü tekrar hatırlayalım. Yani ben Kur'an'ı insanlara duyurmak zorunda değilim. Bu peygamberimin göreviydi. Bu sözler, bu kul sözleri, bu söyle ki sözleri, bu de ki sözleri sadece peygambere ait, beni ilgilendirmez diyebilecek miyiz? Bakın, Kur'an'ın birilerine ulaşması gerekiyor. Efendim peygamber yaşasaydı bugüne kadar da ulaştırsaydı demeye kimsenin hakkı yok. Onu Allah o dönemde yaşatmış ve vakti gelince rahmeti rahmana vefat etmiş. Evet onu biliyoruz ama bu Kur'an'ın birilerine ulaşması gerekiyor. Bakın وَمَنْ بَلَغْ Ulaşanlar da uyarılacak Kur'an'la. Peki onlara kim ulaştıracak? Bu benim görevim diyenler. Ben peygamberin yaptığını yapmalıyım diyenler. Alın bir örnek, bir şeref levhası daha. Ben şehadet edince peygamberimin peygamberliğine Allah'ın yaptığını yapıyorum. Ben Kur'an'ı insanlara ulaştırınca peygamberin dediğini yapıyorum. Ama peygamberin yaptığını ben ancak onun mantığında, onun üslubunda, onun dediği şekilde, onun gibi yaparak insanlara ulaştırmak zorundayım. Soruyor şimdi peygamberimiz. E inneküm leteşhedûne enneme Allahi âliheten uhra. Söyleyin. Yani Allah'la birlik, onun yanında başka ilahlara da mı şehadetiniz var? Kul la eşhed. De ki, ey peygamberim, özellikle bir kere daha söyle onlara, ben böyle bir şehadetten yana değilim. Kul, bir de şunu söyle, innemâ huve ilahun vâhid, benim şehadet ettiğim, şahidi olduğum, şehit olmaya hazır, can verdiğim, can vermeye razı olduğum ilahım, Rabbim Allah'ım bir tek ilahtır. Ve inneni beri'un mimma tüşrikun. Ve ben sizin şirk koştuğunuz, sizin Allah'ın ortağı zannettiğiniz o tür duygu ve düşüncelerden de uzağım, uzak olmak zorundayım. İslam'ı tevhid inancıyla, İslam'ı şirkten arınmış vaziyetiyle, belki en net tekit üstüne tekitli anlatan ayetlerden biri. Bakın arka arkaya dört tekrar ile sadece tek bir Allah'a kul köle olmamız, bir tek onu Rab ve ilah kabul etmemiz, ondan başkalarının tümünü reddetmemiz gerektiği vurgulanıyor. Dört defa arka arkaya bir, e inneküm le teşhedûne enneme Allahi âliheten uhra, iki, kul la eşhed, üç, kul innemâ huve ilahun vahid ve dört, ve inneni beri'un mimma tüşrikûn. Tekrar edelim. Söyleyin, yani siz Allah'la beraber başka ilahlar ediniyor musunuz? Başka ilahların da şehadetini taşıyor musunuz boynunuzda? Söylüyor musunuz başka ilahlara da şehadetiniz var mı? Ne demek? Allah'la beraber başka ilah, yani hayatıma karışmaya yetkili ben başka varlıklar da kabul ediyorum. İlah, kulu kölesi olunacak varlık demektir. Kulu kölesi olunan varlık demektir. İlah hayata karışmaya tek yetkili varlık demektir. İlah mabut demektir. İlah tanrı demektir. İlah boyun bükülen demektir. Emri dinlenen demektir. İlah ben senin kulun kölenim, sen benim efendimsin denilen varlık demektir. Söyleyin, Allah'ı kabul ettiği halde insanlar, Allah'a evet dedikleri halde ilahlığı konusunda onunla birlik, onun yanında başka ilahlar da mı edinecekler? Sağlık ilahları, aileyi düzenleyen, sosyal hayatı düzenleyen, ekonomik hayatla birlik psikolojik hayatı düzenleyen ya da bireysel hayatı, toplumsal hayatı düzenleyen ya da siyasal hayatı düzenleyen tanrılar öyle mi? Alışımızı, verişimizi, sevgimizi, nefretimizi, kabulümüzü, reddimizi düzenleyen ilahlar öyle mi? Siz onlara da şehadet ediyor musunuz? Yani eğitiminizi falan ilahlar veya evinizi filan ilahlar, ev düzeninizi falan ilahlar düzenlesin öyle mi? Peki kul la eşhed, peygamberimize emir nasıl? Ben şehadet etmem de. Uzatma sözü. Ya da net tavır koy, ben onların şehadetinden yana değilim de. Ayrıca tekrar et, bir daha söyle onlara şunu da, bir de şunu söyle. İnnemâ huve ilahun vahid, ben kulu kölesi olmaya layık sadece bir tek ilah Allah'ı kabul ediyorum. Benim size davetiye gönderdiğim, kendimin de kulu kölesi olduğum bir tek ilah Allah, sadece O var. Ve inneni beri'un mimma tüşrikun, ve sizin şirk koştuğunuz, yani Allah'ı ortaklı düşündüğünüz her konudan uzağım ben. Allah'ın ortağı olmaz ki. Hükmetmede, şifa vermede, hidayet etmede, cennet sahibi olmada, ceza verebilmede, cehennem sahibi olmada, aklınıza gelen gelemeyen Allah'ı düşünebileceğiniz her konuda, Allah'ın anlattığı, tanıttığı her konuda, Allah sadece kendisi vardır. Onun ne ortağı, ne eşi, ne benzeri yoktur. Peki, bu gerçeği ilk defa mı duydular dersiniz? Yani bu ayet gelince, Kureyş ilk defa sarsılıp da, biz Allah'ı hiç de böyle bilmiyorduk. Sonra bu peygamber, bu Muhammed neler söylüyor böyle, bu adam nasıl şey, biz bununla hiç ilgi kuramadık, anlamadık dediğini, bizim dilimizden konuşmuyor dediklerini zannediyor musunuz? Hiç de öyle değil gibi. Bu bir şeytani inat galiba onlarınki. Çünkü اَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Daha önce kitap gelmişti insanlara. Hazreti Adem'den bu yana Allah'ın mesajını duyuyordu insanlar. Peygamberler gelmişti, onlara hakkı, hakikati tanıtan mesajlar getirmiştiler. Dahası İdris aleyhisselama, ondan önce Şit aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama, Musa, İsa, Davud aleyhisselamlara da kitaplar gönderilmişti. İşte bu kitapları tanıyan insanlar, bu kitaplardan haberi olanlar, ya o kitabı kitap diye kabul etsin, ya ki bilgisine vakıf olsun, ne şekilde olursa olsun, kendilerine kitap verilenler, kitap gönderilenler, yani bu insanlar, يَعْرِفُونَهُ bu kitabı tanıyorlardı. Bu yeni gelen mesajı biliyorlardı. كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ çocuklarını tanıdıkları gibi. Bir şekil böyle anladım. Şöyle de mümkün. Kendilerine kitap verilenler يَعْرِفُونَهُ peygamberi tanıyorlardı. كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ çocuklarını tanıdıkları gibi. Bir de böyle mümkün. Hatta 19. ayette anlatılan konuları tanıyorlardı, çocuklarını tanıdıkları gibi. Yani Allah'ın şehadetini, peygambere bu Kur'an'ın vahyedildiğini, bu Kur'an ile peygamberin insanları uyardığını, kıyamete kadar dönemde kime ulaşırsa onların da böylece uyarılacağını, Allah'la beraber başka ilahlar edinilmemesi gerektiğini, peygamberin sadece Allah'a tek bir ilah olarak şehadet ettiğini, tüm şirk unsurlarından uzak olduğunu kendi çocuklarını bilircesine biliyorlardı. Evet, mesela Ebu Cehil bunlardan biriydi. Yani Velid bin Muire bunlardan biri değil miydi dersiniz? Konuşuyor peygamberimizle. Ukbe bin Ebi Muayit veya As bin Vail biliyorlar peygamberimizi. Hatta nice örnekler anlatılır İslam tarihinde. Geliyorlar peygamberimize, konuşuyorlar. Önünü arkasını, ilerisini gerisini konuşuyorlar. Sonra gelip diyorlar ki arkadaşlarına, biliyorsunuz, ben kehaneti bilirim, bu adam kahin değil. Ben sihri ve sihirbazlığı bilirim. Bu adam sihirbaz değil, bunun yaptığı sihir değil. Ben cinnet geçirmiş nice insanlar, mecnunlar bilirim. Bu adam mecnun değil. Bu adam yalancı değil, bu adam sahtekar değil. Şiirin her çeşidini bilirim. Bu adam şair değil. Peki ne ya öyleyse, ne diyeceğiz? Yoksa ne oldu? Sihri seni de mi tuttu? Yoksa sende mi Müslüman? Yani dinden mi çıktın sende? Sende mi ona uydun diye tahriflere kapılınca? Yok yok öyle değil diyor, öyle zannetmeyin. Peki ya ne diyelim? Ne diyelim, olsa olsa sihir diyelim diyorlar. Kendilerine inanmadığı halde. Bilmiyorlar mıydı peygamberimiz? Yanında hala emanetleri olan bir insandı. Bilmiyorlar mıydı yalan söylemeyeceğini? Ya da söylesene üstad, bu adam cidden peygamber mi değil mi, yalan mı söyledi? Deli misin sen diyordu. Aptal mısın, bilmiyor musun Muhammed bugüne kadar hiç yalan söyledi mi? Dediği doğru aslında ama iyi de yarış halindeydik o kabileyle. Biz kesinlikle inanmayacağız diyenler öyle değil mi? Hatta Ebu Cehil'in bir hatırası nakledilir kitaplarda. Birinde peygamberimizin karşısında ezik, sıfırı tüketmiş, işi bitmiş, iki büklüm olmuş, yalvarıyordu. Diyordu ki, diyormuş ki, Muhammed Allah aşkına, Allah aşkına çek elini yakamdan, eğer yarın Allah'ın huzurunda, ya Rabbi ben anlattım demek için ısrar ediyorsan, söz vallahi ben söyleyeceğim diyor. Ya Rabbi bu anlattı ben dinlemedim diyeceğim diyor. Yani biliyor elbette doğruyu. Ama neye yarar ki bilmesi? Çünkü Allah peygamberimize anlat dediği için devam ediyordu anlatmaya. Değilse onlar yeter deyinceye kadar anlat demedi ki Allah. Sahi bu bugünün Müslümanların da bir derdi. Galiba böyle bir olayı biz her gün bir kere daha hatırlasak. Gidiyoruz anlatıyoruz diyorlar. Diyorum ama gitmiyorum artık. Niye? Çünkü adamlar istemiyor. Eyvah diyorum, bir yanlışlık var galiba, anlamadım, ne dedin? Yani o adamlar istemiyor değil mi, gerçekten öyle dedin? Evet, sen de bıraktın. Sen o adamlar istiyor diye mi gitmiştin, Allah istiyor diye mi? Yani öyle değil mi? Mesela oğlun, kızın, kocan, karın, arkadaşın, akraban, eşin, dostun, birileri, diğerleri. Peki onlara Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini göstermekle, götürmekle, öğretmekle görevli olan insanlar, onlar istemeyince vazgeçecekler öyle mi? Oysa Allah istiyor diye gidecektik. Allah istemiyorsa vazgeçelim. Oysa biz öyle bir ekonomik dünyada yaşıyoruz ki insanlar istemese de onlara satış yapılıyor. Hatta zorla dercesine, evire çevire ikna ede ede, hatta bir anlamda yani neredeyse kandırla kandırla diyeceğim, yani ona ihtiyacı var mı yok mu hiç düşündürtülmeden, al bu da tam sana göre, koy bakalım bir kenara, belki lazım olur dercesine, o adam hiç de ona ihtiyacını bilmediği halde evire çevire satış yapılmıyor mu, piyasaya bu işler arz edilmiyor mu, bilmiyor musunuz? Peki o adam istemiyormuş, bakın Ebu Cehil de öyle demiş vaktiyle. Yeter demiş, yapma etme, ben söyleyeceğim. Ama peygamberimiz devam etti, edecekti. Çünkü ona anlat diyen Allah'tı. bize de Allah anlat diyorsa, öğret diyorsa, göster veya bildir, gündemde tut diyorsa biz de devam etmek zorundayız. Peki bu insanlar peygamberimizi veya Kur'an'ı ya da işte burada anlatılan hakikat olarak İslam'ı bu kadar yakın tanıyorlar mıydı? Evet. Ne gibi? Çocuklarını tanıdıkları gibi. Hatta öyle rivayetler var ki çocuklarından ya ki babalarından şüphe edebiliyorlarmış. Mesela Kalem suresi gelince orada anlatılan özellikleri tam tıpatıp şahsıyla birleştiren kafir doğru gidiyor anasına. Ana diyor yakasına yapışıp doğru söyle bugün Muhammed bir şeyler söyledi. Tıpatıp beni anlatıyordu. Bütün dedikleri bende var ama bir de veledi zina dedi. Benim babam kim diye baskı yapıyor. Kadın önce çekingen, sonra utangaç, sonra inkarcı ama bakıyor olmayacak. Diyor ki baban sefere gitmişti bir kervanla seni falan çobandan almıştım. Bu kadar biliyorlar peygamberimizin doğru söylediğini. Peygamberimizi tanıyorlar. Hayatı onların içinde geçmişti zaten ama اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Bir kere daha geldi bu ayet. Daha önce yine karşımızdaydı 12. ayet olarak. 12. ayetin son bölümü. Şimdi de 20. ayetin son bölümü. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. Kendilerine yazık edenler, hüsrana uğrayanlar, işte onlar inanmayanlar. İnanmayanlar hüsrana uğrayacaklar. Bu gerçeğin bilmesi insanları kurtarmayacak. Yani ben biliyorum, ben peygamberi tanıyorum, ben peygamberin peygamberliği konusunda aslında bütün bunlar o adamı mümin etmeyecek ve de hüsrandan kurtarmayacaktır. İman edecek insanlar bilmek yetmeyecek. Zaten Kur'an'ın ta başına dönün. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diye başlıyor. Kur'an'la yol bulanların özelliği tanıtılırken. Yani yolunu, yordamını, cennet yolunu, cehennemden kurtuluş yolunu Kur'an'la bulması gereken insanlar, felaha ermesi gereken insanlar, bu ayetle yardımlaşarak söylersek, hüsrandan kurtulması gereken insanlar, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ olan insanlardır. Yani gayba inanacaklar başta, iman ehli olacaklar. İman olmazsa kurtuluş olmaz ki. O ayet şöyle olsaydı, اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ, gaybı bilirler. Peygamberi bilirler, Allah'ı bilirler, Kur'an'ı bilirler, Kur'an'daki sureleri kaç ayet olduğunu, kaç efendim kelime olduğunu, kaç harf olduğunu bilirler. Bilmek yetmeyecek ki. Makineler de biliyor bugün, hatta nice özel makineler Kur'an'ı baştan sona istediğimizden de güzel okumuyorlar mı? Öyle değil, iman ehli olanlar kurtulacak, diğerleri helak olacaktır. Söyleyin şimdi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبِ بِآيَاتِ. Mekki surelerle medeni surelerin anlatımında ben şöyle bir fark seziyorum. Veya ben öyle bir yol bulmuşum. Sanki Mekki bir surenin karşısındaysam, bu sure bana evire, çevire, tekrar ede ede anlamın ortasına vura vura, bak benim muhatabım olarak sen karşımdasın, Müslüman ol, kurtul, bak Müslüman ol, kurtul, gel vazgeç ve Müslüman ol, kurtul diye beni ısrarla Müslümanlığa davet eden sureler. Ama ben Müslümanım, olsun, bana böyle der bu sure. Fakat medeni surelere gelince, onlar benim önce Müslümanlığımı kabul ederler. Ben öyle yaklaşıyorsam onlara. Fakat ey Müslüman bak şöyle iyi bir Müslüman ol. Bak ey Müslüman iyi bir Müslüman ol. Bak ey Müslüman iyi bir Müslüman ol diye benim iyi bir Müslümanlığıma yol gösterirler. Ondan dolayı bu surenin her bir ayetinde dura dura ben Müslüman olmam gerektiğini vurguluyorum. İmanımdan şüphe ettiğimden değil. Bunun böyle bir davetiye olduğunu zannediyorum. Yani ne olur ne olmaz küfre düşmemem gerektiği için böyle söylüyorum. Ne olur ne olmaz şeytana uymamam gerekiyor. Ne olur ne olmaz ben Müslümanca yaşamak ve Müslümanca ölmek zorundayım. Bu benim dinim, imanımsa bu ayetler beni buna zorluyor. Yolda dur, yola gel, hidayeti bul, onu kaybetme diye evirip çevirip hep beni imana davet ediyorlar. İşte bir soru. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ. Söyleyin, Allah'a iftira eden, yalan söyleyerek Allah'a iftira edenden, bir de Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim ola? Allah'ım sen bizi onlardan olmaktan koru. Zalimin bir tarifini yapıyor bu ayet bize. Kur'an'da birkaç yerde farklı tarifler bulursunuz. Bir tanesi de böyle. Demek ki zulüm hakkında konuşacaksanız, zalim hakkında konuşacaksanız, mazlum hakkında konuşacaksanız, bu ayeti gündemde tutmadan yapıyorsanız konuşmanızı, değerlendirmenizi mutlaka eksik, kesinlikle eksik olacak. Yanlışları bir tarafa. Çünkü ve men azlemu en zalim kimdir? Şu sayılan özelliklerden daha zalim kim ola? Ya Allah'ın dediğini demedi diyen, ya Allah'ın dediğini demedi yanında, demediğini dedi diyenden daha zalim kim var? Demek ki zulmün en üst seviyesi. Bir örnek. Allah dememiş, dedi diye Allah'a yamıyorsunuz, iftira ediyorsunuz. Allah korusun. Ya da Allah demiş, demedi, yok sayıyorsunuz, yine zulmediyorsunuz. Peki, bunun bütün dini, bütün imanı, bütün İslam'ı kuşattığını düşünebildik mi beraber? Yani Allah'a yalan isnadıyla iftira etmek, Allah demediği halde dedi demeye çalışmak. Mesela iyi bir Müslüman nasıl olmalı? Bunu kim söyleyecek bana? Allah söyleyecek. Derse ki zengin olmalı, tamam ben de derim Allah falan sure filan ayet, falan sureler ve filan filan filan ayetlerde iyi bir Müslüman zengin olmalı diyor derim ve doğru söylerim. Ama Allah Kur'an'ında, peygamber sünnetinde böyle dememişse ben onu nasıl söyleyebilirim? Müslüman dediğin zengin olmalı. Ya da zengin Müslüman fakir Müslümandan daha iyi Müslümandır. Bunu demeye hakkımız var mı? Ya da Müslüman dediğin Kur'an'ı metin olarak bilmeli, mana ve muhteva olarak anlamamalı diyebilecek miyiz? Müslüman dediğin peygamberi uzaktan sevmeli, nasıl yaşadığını bilmemeli. Müslüman dediğin Kur'an'ı okumalı, içindekilere aykırı yaşamalı. Müslüman dediğin ahirete iman ettiğini söylemeli, hesaba çekileceğini unutarak yaşamalı. Bunlar olur mu öyle şey? Zulüm değil mi dersiniz bunlar? Böyle Müslüman tarifi olur mu? Mesela Kur'an'la ilgili bir iki tanım yapalım. Kur'an Allah'tan bize gelmiş ama öğrenmesek de okumayı bilmesek de içindekileri anlamasak da yine bizim kitabımız zaten bunun için gelmiştir gibi. Olur mu öyle? Hacca giden kardeşlerimden duyuyorum. Hem seviniyor hem üzülüyorum. Diyorlar ki namaz aralarında, tavaf aralarında imkan bulunca şöyle kenara çekilip Kabe'yi seyretmek güzel ama bir de istiyorum ki Kur'an okusam herkes, neredeyse benim dışında bütün Müslümanlar eline bir Kur'an almış okuyorlarken ben onlara bel bel bakıyor, ben bakıyorum, kendime yakıştıramıyorum. Evet, bu iş Müslümanlık işidir tabii, öyle olunca bundan dolayı seviniyor ve 60 yaşında 65 yaşında dönünce haçtan burada Kur'an okumaya başlıyorlar. Güzel bir hareket ama bir o değil ki binlercesi, sayılamayacak kadar çoğu aynı durumda değil mi? Oysa Allah'ın kitap konusunda, hayat konusunda, ben konuda, insan konusunda, zaman, mekan ve insan konusunda bütün dedikleri doğru, eksiksiz doğru olduğunu bilince eksikmiş gibi tamamlamaya çalışanlar zalim, fazlaymış gibi atmaya çalışanlar da zalim değil mi? Sanki ben ayeti şöyle Türkçeleştiriyorum buna göre. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediben, kim ki Allah'ın dediklerini az bulup, eksik bulup tamamlamaya çalışır da yalan isnadıyla ona iftira ederse, ya da evkedde bir ayeti Allah'ın dediklerini fazla bulur da onları azaltmaya, eksiltmeye çalışarak Allah'a iftirada bulunursa bundan daha zalim kim ola? İnnehu la yuflihu zalimun. Dikkat edin. Gerçekten mutlaka ama kesinlikle zalimler felah bulmaz. İnsanlar zulmetti mi, zalim oldu mu iflah olmazlar. Zulüm sözlükte kelime olarak bir şey yapılmamalı da yapılmışsa ya da tersine yapılmalı da yapılmamışsa işte o. Mesela yine sözlüklerden bir örnek. bir toprak kazılmamalı da kazılmışsa toprağa zulmettiniz. Bunu siz hayatın tümüne uyarlayabilirsiniz. Bir lokma yenilmemeli de yenmişse, bir söz söylenmeli de söylenmemişse, tersine bir söz söylenmemeli de söylenmişse, bir yerde durulmamalı durulmuş, bir yere gidilmeli de gidilmemişse, şöyle bir evlat olmalı olunmamış, böyle bir ata olunmalı olunmamışsa ya da tersi, işte bunlar zulüm. Cebinizdeki para ekmeğe suya verilmeli verilmemişse ya da içkiye kumara verilmemeli verilmişse zulüm gibi. Ama bu zulümler elbette Kur'an ve sünnet açısından zulüm ama bunun en büyüğünü bu ayet bize şöyle öğretiyordu, tekrar ediyoruz. Allah'ın dinini eksik görüp tamamlama ya da fazla görüp eksiltme çabası en büyük zulüm. Allah'ın demediğini dedi deme, Allah'ın dediğini demedi konumuna tutma en büyük zulümdür ki böyle zalimler iflah olmaz elbette. Yani iflah olmaz da ne olur? İşte onlar bir gün olur ki ve yevme nahşuruhum cemian, hepsi bir arada, bütün insanlar Allah'ın huzurunda haşrolunacaklar, toplanacaklar. Sümme nekulu, diyecek ki Allah lillezine eşrakû, Allah'ı ortaklı düşünenlere. Eyne şurakâukumul lezîne kuntum tez'umûn, hani öyle zannediyordunuz, nerede o ortak bildikleriniz, sizin ortaklarınız, sizin ortaya çıkardığınız ortaklar nerede? Evet, zulümle şirk yan yana zikredilince, Lokman suresini hatırlamadan geçmeyelim. Diyor ki Lokman aleyhisselam oğluna vaaz-ı nasihat ederken, ya buneyye la tüşrik billah inne şirke la zulmun azim. Sakın ha Allah'ı ortaklı düşünme, çünkü bu gerçekten çok azim bir zulümdür, çok büyük bir zulüm. Şimdi bu ayetteki zulümle ilgisi Allah'a yalan isnadıyla iftira eden, Allah'ın ayetlerini yalan sayandı. Şimdi la tüşrik billah, Allah'ın ayetlerini eksik buldunuz, yeni ayetler ekleyeceksiniz ya da Allah'ın dediğini demediğini dedi diye Allah'a yamayacaksınız. Nedir o kaynağınız? Allah'tan başka birilerinden beslenmiyor musunuz o zaman? Yani başka ayet kaynakları bulmadınız mı? İşte şirkin ta kendisi bu ki bu en büyük zulümdür. Denilecekmiş ki yarın, ey müşrikler, ey Allah'ı ortaklı düşünenler, ey Allah kendi başına ilah ve Rab olamaz dercesine onun yanına başka Rab ve ilahlar bulanlar, hani nerede? Size göre ortaklar vardı, o ortaklar nerede? Hani öyle zannediyordunuz? Sümme lem tekün fitnetuhum. Sonra onların fitneleri ancak illa en kalu, şöyle demek oldu. Vallahi Rabbina ma künnâ müşrikîn. Vallahi ya Rabbi, biz bu işi şirk koşmak için yapmıyorduk. Bakın. Unzur keyfe kezebu alâ enfusihim. Nasıl da kendi aleyhlerine yalan söylüyorlar. Ve dallâ anhum mâ kânû yefterûn. Ve tüm iftiraları, yalan dolanları onlardan saptı, onlar saptırdı gitti. Yani yarın Allah onlara, hani ortaklarınız, öyle düşünceleriniz vardı, sizce öyleydi diye sorunca, onlar gayet rahat ve pişkin belki biraz, ama işte öyle bir ortamda, vallahi Rabbina ma künna müşrikin diyeceklermiş. Ya Rabbi evet, hüküm konusunda, hakimiyet konusunda, ev konusunda, evlilik konusunda, alış konusunda, veriş konusunda, sevgi, nefret, bireysel, toplumsal her konuda senin yanında birilerini, hatta sana söz vermeden birilerini hayatımıza söz sahibi kıldık. Evet, ilahlar edindik ama senin ortağın olsun diye yapmamıştık onları. Biz bu işi şirk koşmak için yapmamıştık. Biz öyle güzel olacağını zannetmiştik. Zümer suresine isterseniz bakıverin. Orada da öyle bir haber vardı. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ. Diyorlarmış ki onlar, yani Allah'tan başka ilahlar kabul edenler, Allah'tan başka ilahlara boyun eğenler, ya Rabbi evet senden başkalarına boyun eğdik, onlara ilah edindik ama biz onları sana yaklaştırsınlar diye yapıyorduk. O veliler peşinde koşuşumuz, senin dışında başka veliler edinişimiz bizim onları senin yerine koymamız anlamına gelmezdi ama biz sana yaklaştırsınlar diye yapıyorduk onu, diyorlarmış. Allah korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.